Tüneldeki çocuk. Şu insanlar hiçbir şey çok değildir. Bugünlerde İstanbul nahiyelerinden birinde gecelerimi geçirmek mecburiyetindeyim. Saat 9'dan sonra nahiyede müthiş bir karanlık, denizin içinden çıkar, etrafı doldurur. Nahiye derin bir uykuya dalar. Tam bu saatlerde insan arayan serin bir rüzgar, sessiz ve karanlık sokakları ve sahipsiz köpekleri, dostsuz kedileri bulur. Böylece sabahlara doğru giderdik. Vaktiyle bir müteşebbis Rum'un mazotla işleyen iki dinamosu nahiyeye bir elektrik verir. Sarı, örgün bir kurant kontinu insanları uzaktan hayalen belli eder ama şeklen hiç belli etmez. Çiftlerin kim olduğunu kimsecikler bilmezmiş. Şimdi belediye ile anlaşamayan müteşebbis cereyanı kesmiş. Karanlık sokaklar 8.30'dan sonra nereye giderler meçhul. Nahiye sakinleri ise yalnız karılarını sever insanlar olduklarından evlerine kapanıyor. İnsana yarınki dalaverilerini pencere kenarlarında sigara içerek düşünüyorlar gibi geliyor. Yalnız bazen çocukların paçavralara gaz bulayıp karanlığı deldikleri ve deniz kenarlarında bu meşalelerle korkunç kıskaçlı büyük pavuryaları topladıkları görülüyor. Sahil boyu evleri bu egzotik, garip ve şairane manzarayı seyrederek bir dereceye kadar uykularında ışık ve ses işitip görüyorlar. Nahiyede kolej tahsili yapmış, Fransızca İngilizce lisanlarını dili gibi bilen bir Türk hanımına bu uzayan, ışıksız gecelerden bahsettiğim zaman ''Şu insanları karanlık çok bile'' dedi. Pospik durum balıkçılar, çıplak bacaklı sıska çocuklar, gırtlakları bir karış dışarıya fırlamış Kürt hamallar, 90'lık Rum kadınları, ben, sen, posta müvezziği, o bakkal çırağı, hepimiz şu insanlardandık. Ben hanımın yanında, öteki biraz uzakta, bir iki manavın köşesinde. Güzel bakkal çırağı yokuşun ortasındaydı. Münakaşa etmedim, neme lazım. Kadın nahiye müdürüyle senli benli konuşur. Erkeklere fikir, kadınlara nasihat verir. O gün İstanbul'a indim. Şuracığa, tüneldeki çocuk müşahedemi, o hanım için değil, ben ondan ümidimi kesmiştim. Yine tüneldeki çocuk için yazacağım. Tüneli Beyoğlu tarafından bindik. Bu saatlerde bu taraftan aşağıya kalabalık yoktur. İkinci mevkideyiz. Bir köşede 3 asker, biri de bir ihtiyar kadın, yanı başında gelini. Daha ötede vapura yetişmekten mühim bahseden bir Ermeni grubu, ben, bir de o vardık. Ayaklarını oturduğu yerin altına mümkün olduğu kadar çekmişti. Ancak dikkat edilirse ayakkabısız olduğu fark edilebilirdi. Daha kalkmamıştı. Birinci mevki ikinciden ayıran parmaklığın ve peronla yolcu vagonlarını ayıran parmaklığın otomatik demiri kapanıyor, yeni kalkıyordu. Sonra kapılar denizden bir balığın nefes alıp vermesini hatırlatan bir iç çekişiyle kapandılar. O sağ elinin parmaklarını bükerek kulak memesinin altına koymuş, ağzı açıktı. Öteki eli kirli, pis fakat tırnakları derisinin koyu esmerliğinden olacak bembeyaz, dizinin üstündeydi. Kalem gibi parmakları vardı. Siyah bir vintanın üstünde yağlı boya hissini veren beyaz denemeyecek kadar açık renk bir takım desenler fark ediliyordu. Sedef bir bohça, kirli ve incecik boynunu sıkmıştı. Şimdi yüzündeyim. Basık bir burun. Açık, hayretle açılmış sulu bir ağız. Büyük, koyu kahverengi, insan denemeyecek kadar masum gözler. Gözlerin beyazlarında hayret. Saçları karmakarışık, üstlerinde cigara külü var. Kapılar kapanınca ben ayakta ve hemen onun yanındayım. Kafasını kaldırıp bana baktı. O zamana kadar ben vaziyetimi almıştım. Şimdi başka yerlere bakıyordum. Evvela gözlerini, sonra kafasını indirdi. Ben yine kendisini dikizlemeye başladım. O kadar belirsiz ve o kadar içten zevkli bir gülüş, dudağını, gözünü ve kaşını yalayıverdi ki. Tüneli binmek sevincini bu 12 yaşındaki çocukta bulabilmek hoş. Belki ben de ilk binişte sevinmişimdir. Birçok sevinen çocuklar da gördük, ellerini çırpmışlar. Baba bak bak ne hoş demişlerdir. Sevincimizi biz ne kadar belli etmiştik. Halbuki o bunu belli etmemeye çalışıyor. Aşağıya doğru titreyerek, sallanarak, gürültülü ayrılıyoruz. O bu sefer karşıdaki adamla küçük çocuğu gözlüyor. Onlar ona bakmıyorlar bile. Biraz rahattır, yine bana bakıyor. Ben gazeteme dalmış görünüyorum. Şimdi büsbütün rahat. Fakat bir şeyler benim tarafımdan bir bakış sezmiş haliyle yine yanından karanlığın içinden insanları, ışıkları ve cehennemi gürültüsüyle geçen öteki attaki vagona karşı istediği gibi sevinemiyor. Yine o küçük gülüş, o mini mini bedbaht, masum, korkak gülüş. Şimdi uzaktan tünelin Galata tarafındaki kapısının yarım küresinin ağır ağır açılışını seyrediyoruz. O da ben de. O mini mini gülüş eksilmeden devam ediyor. İşte öbür taraftayız. Küçük çocuğun yüzü soyulmuş bir taze badem gibi parladı. Esmer, adam akıllı esmer bir yüzde bütün bir aydınlık. Sanki yüzünü bir meşale ve bir çağlayan aynı zamanda yıkayıp aydınlatıyor. Fakat bu o kadar ani bir anda ki yakalayamadım. o büyük ışığın çocuğun içine doğru birdenbire çekildiğini ve yine deminki küçük tebessümün yerine yerleştiğini gördüm. Bu sefer o beni yakalamıştı. Kendisine baktığımı gördü. Yüzünden tebessüm uçup gitmişti. Yüzlerce, binlerce defa tünele binmiş bir adamın, hatta ya yıkılırsa korkusuyla tünele mecburen binen adamın lakaydısı ve sıkıntısı üstüne çökmüştü. Kapılar gürültüyle açıldı. Küçük yine onların da tırnakları bembeyaz, kalem bacaklarını sürüyerek giderken yine ona yetiştim. Şimdi tünelin dışındaydık. Evvela buraya nasıl ne çabuk geldiğini hayretini ifade eden açık ağızlı iki kapıyı ve akşam kalabalığında Beyoğlu'na çıkan insanları seyretti. Evet, sanki ağzıyla seyretti. Sonra büyük bir hızla yürüdü. Arkasından baktım. Pantolonunun geniş ve yırtık paçaları seviniyor. Arkasının büyük dikişlerle dikilmiş ve alt tarafı tamamen sökülmüş yaması bir tünele oturmaktan memnun olduğunu söyler gibiydi. Kara bacakları kalabalığın içine karıştılar. Her şeyinden Edirne kapıda, kışın bir teneke evde ve yazın bir çadırda oturduğu anlaşılıyordu. Tünelleri insanlar için yaptık, yokuşlardan lahzada insinler, yokuşları ani vahitte çıksınlar diye. Tünelin kayışı, tünel ilk defa bindiği zaman sevinen ve bu sevinci bile belli etmek istemeyen bir çocuk için yapılabilecek bir şey. Eğer bugün biz tünel kayışı yapamıyorsak, bunun en büyük sebebi tüneli ilk binen ve sevinen çocuğu sevmememizdendir demeyeceğim. O zaman hem kendimi mahvetmiş olurum, hem de tünel kayışı yapabilecek bir iktidarda olduğum zehabı hasıl olur. Müracaatlar vaki olur. Diyeceğim yalnız şu, şu insanlara hiçbir şey çok değil. Edirne kapıda bu akşam bir ana bir çocuğun tünele nasıl bindiği hikayesini dinleyecek. Çocuk, kocaman gözlü bir adam bana baktı da iyice sevinemedim diyecek. Yabancılara gülemediği, beyaz dişlerini gösteremediği, duyduğu şeyleri, söyleyemediği şeyleri bu anaya söyleyecek. Onlar da tünele binmiş kadar sevinecekler.